Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Anti-Cancer Living. Lorenzo Cohen ve eğitimci Alessan Jeffries tarafından yazılmış, kanserden korunma ve kanserle yaşama sürecinde yaşam tarzının rolünü ele alan, kanıta dayalı popüler sağlık kitabıdır. Kitabın temel amacı, tıbbi tedavinin yerine bir alternatif sunmak değildir. Amaç, kişilerin kendi günlük yaşamlarında etkileyebileceği alanları görünür kılmak ve bunların tedaviyi destekleyen, yaşam kalitesini güçlendiren bir çerçevede nasıl bir araya gelebileceğini açıklamaktır. Cohen'in MD Anderson Cancer Center'daki bütünleyici tıp çalışmaları kitabın bilimsel yönelimini belirler. Eserin ana modeli Mix of Six, yani altılı karışım olarak çevrilebilecek yaklaşımdır. Bu model, sevgi ve sosyal destek, stresin azaltılması, uyku, hareket, beslenme ve çevresel toksinlere maruziyetin azaltılmasını birlikte ele alır. Kitap, tek bir mucizevi alışkanlık aramak yerine küçük ve sürdürülebilir değişikliklerin birbirini desteklemesine odaklanır. Bu nedenle yalnızca kanser tanısı alanlara değil, uzun vadeli sağlık alışkanlıklarını daha bilinçli kurmak isteyen genel okura da seslenir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak altılı karışım, tek çözüm arayışına karşı bütüncül bir yaşam düzeni önerir. Kitabın ayırt edici fikri, sağlık davranışlarını birbirinden kopuk görevler olarak değil, karşılıklı etkileşim içindeki bir sistem olarak değerlendirmesidir. Altılı karışımın altı başlığı, sosyal ve duygusal destek, sakinliği geliştirme ve stresi azaltma, sağlıklı uyku, düzenli hareket, besleyici gıdalar ve çevresel toksinlerden kaçınmadır. Cohen ve Jeffries'in vurgusu bu alanlardan yalnızca birinde kusursuzlaşmak değildir.
Örneğin düzenli hareket, uyku kalitesini ve ruh halini destekleyebilir.
Daha iyi uyku, gün içinde hareket etmeyi ve dengeli beslenme kararları almayı kolaylaştırabilir. Sosyal destek de stresli dönemlerde kişinin sağlık davranışlarını sürdürmesine yardım edebilir. Böylece modelin mantığı 6 ayrı önerinin listelenmesinden daha kapsamlıdır. Kitap, alışkanlıkların olumlu ya da olumsuz biçimde birbirini güçlendirdiğini savunur. Bu yaklaşım, kanser konusunda sık rastlanan tek bir besin, takviye ya da yöntem merkezli iddialardan ayrılır. O karıdan bütün yaşamını bir anda değiştirmesi beklenmez. Bunun yerine kendi koşullarına uygun küçük bir başlangıç seçmesi ve zamanla diğer alanlara yayılması önerilir. Ancak bu çerçevenin tarama programları, hekim değerlendirmesi, ameliyat, ilaç tedavisi veya radyoterapi gibi standart tıbbi bakımın yerini tutmadığı açıktır. Kitabın konumu bu bakımın yanında uygulanabilecek yaşam tarzı desteğidir. İkinci olarak sevgi, bağlantı ve amaç duygusu. Sağlık planının çevresel unsurları değil temel parçalarıdır. Anti-cancer living. Sosyal ilişkileri yalnızca moral veren bir unsur olarak sunmaz. Sevgi, destek, bağlantı ve amaç duygusunu kişinin sağlıkla ilgili kararlarını ve hastalıkla baş etme kapasitesini etkileyen temel bir yaşam alanı olarak ele alır. Kanser tanısı, belirsizlik, yorgunluk ve günlük düzenin bozulması gibi nedenlerle kişiyi yalnızlaştırabilir. Bu koşullarda aile, arkadaşlar, bakım verenler veya topluluklarla kurulan güvenilir bağlar, pratik yardımın yanı sıra duygusal yükün paylaşılmasını sağlar. Kitabın yaklaşımı destek istemeyi pasiflik olarak görmez. Randevulara eşlik edilmesi, yemek hazırlanması, yürüyüş arkadaşı bulunması ya da yalnızca düzenli ve açık bir konuşma alanı yaratılması, sağlık davranışlarının devamlılığını kolaylaştırabilir.
Amaç duygusu da benzer biçimde önem kazanır. Kişinin değerleriyle uyumlu etkinliklere, ilişkilere veya sorumluluklara yer açması, hayatın sadece hastalık çevresinde dönmesini önlemeye yardımcı olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, sosyal desteğin kanseri tek başına önleyen veya tedavi eden bir araç gibi gösterilmemesidir.
Kitap daha ölçülü bir iddia kurar.
Bağlantı ve anlam duygusu, yaşam kalitesini, stresle başa çıkmayı ve önerilen yaşam düzenini uygulayabilme gücünü destekleyen koşullardır. Bu yönüyle model, bireysel iradeyi tek belirleyici sayan sağlık anlatılarından daha gerçekçi ve ilişki odaklıdır. Üçüncü olarak, stres yönetimi ve uyku.
Dinlenmeyi ertelemeyen günlük sağlık uygulamaları olarak ele alınır, kitapta stresin azaltılmasıyla uyku birbirine bağlı iki başlık olarak değerlendirilir.
Amaç, hayatta hiç stres kalmayacağı varsayımını kurmak değildir.
Özellikle kanserle ilgili kaygı, iş yükü, aile sorumlulukları ve ekonomik baskılar düşünüldüğünde bu gerçekçi olmaz. Bunun yerine kişinin stres kaynaklarını fark etmesi, kontrol edebildiği alanlarda sınır koyması ve gün içine kısa sakinleşme anları yerleştirmesi üzerinde durulur. Meditasyon, nefes çalışmaları, yoga gibi zihin-beden uygulamaları kitapta bütünleyici seçenekler bağlamında anılır. Bunların değeri herkese aynı yöntem gibi dayatılmalarından değil, düzenli uygulandığında kişinin gerilimle ilişkisini değiştirebilme potansiyelinden gelir. Uyku da yalnızca gün sonunda kalan boş zamana sıkıştırılacak bir dinlenme biçimi değildir. Düzenli uyku saatleri, uykuya uygun bir ortam ve akşam alışkanlıklarının gözden geçirilmesi genel iyilik halinin parçalarıdır. Yetersiz uyku, yorgunluğu, duygusal dalgalanmaları ve sağlıklı seçimleri sürdürme zorluğunu artırabilir. Buna karşılık uyku sorunlarının ağrı, tedaviler, ruhsal sıkıntılar veya başka tıbbi nedenlerle bağlantılı olabileceği unutulmamalıdır. Kitabın yaşam tarzı önerileri böyle durumlarda profesyonel sağlık desteğinin yerine geçmez. Güçlü tarafı, stres ve uykuyu ikincil konular saymak yerine beslenme ve egzersiz kadar planlanması gereken günlük davranışlar haline getirmesidir. Dördüncü olarak hareket ve beslenme katı kurallardan çok sürdürülebilir bedensel bakım üzerinden anlatılır. Anti-cancer living. Beslenmeyi sağlık düzeninin temeli olarak görürken hareketi de yalnızca kilo kontrolüne indirgemez. Düzenli fiziksel aktivite, kişinin kapasitesine göre bedeni hareket halinde tutma, gündelik işlevselliği koruma ve kendini daha iyi hissetme çabasının bir parçasıdır. Kanser tanısı alan veya tedavi gören kişiler için uygun aktivitenin türü ve yoğunluğu kişisel durumla değişebilir. Bu nedenle kitapta yer alan genel ilkeler, hekimin ve gerektiğinde fizyoterapi ya da egzersiz uzmanının yönlendirmesiyle uyarlanmalıdır. Beslenme kısmında ise takviyelerden önce gıdanın temel olduğu fikri öne çıkar. Bitkisel kaynaklı, besin değeri yüksek yiyeceklere ağırlık verme yaklaşımı kitabın genel çizgisiyle uyumludur. Ancak eser, belirli bir yiyeceği mucize olarak sunan dar bir beslenme anlatısı kurmaz. Asıl mesele, günlük beslenme düzeninin niteliği, farkındalıkla yemek yeme ve sürdürülebilir seçimlerdir. Kitapla ilişkilendirilen 3 lokma kuralı da bu farkındalık yönünü yansıtır. Yemeğe başlamadan önce ya da ilk birkaç lokmada tadı, açlığı ve doyma hissini fark etmek, otomatik yeme alışkanlığını kesintiye uğratmayı amaçlar. Bu yaklaşım, Türkiye'deki aile sofraları ve ikram kültürü içinde de katı yasaklardan daha uygulanabilir olabilir. Yine de kanser tedavisinde beslenme ihtiyaçları değişebileceğinden, iştahsızlık, kilo kaybı veya sindirim sorunlarında kişiye özel diyetisyen desteği gerekir. Son olarak, çevresel toksinleri azaltma bölümü, mükemmel saflık değil maruziyeti bilinçli biçimde azaltma çağrısıdır. Altılı karışımın son unsuru. Çevredeki toksinlere ve kirleticilere maruziyeti azaltmaktır. Bu başlık, sağlığın sadece kişinin iradesiyle açıklanamayacağını hatırlatır. Ev, iş yeri, ulaşım, tüketim ürünleri ve yaşanılan çevre herkesin maruz kaldığı koşulları etkiler. Kitabın genel yaklaşımı günlük hayatta kontrol edilebilen seçimlere dikkat çekmektir. Ürün içeriklerini daha bilinçli değerlendirmek, gereksiz kimyasal maruziyetleri azaltmak ve hava ile su kalitesi gibi konuları önemsemek bu çerçevenin örnekleridir. Fakat bu bölümün en yararlı biçimde okunması için iki uç noktadan kaçınmak gerekir. Birincisi, bütün çevresel riskleri tek başına tamamen ortadan kaldırabileceğini sanmaktır. İkincisi ise kontrol sınırlı diye hiçbir davranış değişikliğinin anlamı olmadığını düşünmektir. Cohen ve Jefferies daha çok makul risk azaltımı fikrine yönelir. Bu, korku üretmekten çok ev ve günlük yaşam düzeninde öncelik belirlemeyi gerektirir. Çevresel sağlık aynı zamanda toplumsal bir konudur. Temiz hava, güvenli çalışma ortamları ve sağlıklı gıdaya erişim yalnızca bireysel alışveriş kararlarıyla çözülemez. Kitap bireysel alışkanlıklara odaklansa da bu başlık okuru daha geniş yaşam koşullarını düşünmeye yöneltir. Böylece anti-cancer yaşam yalnızca ne yenildiği veya ne kadar yüründüğüyle değil, yaşanılan fiziksel çevreyle de ilişkilendirilir. Sonuç olarak anti-cancer living, kanser alanında yaşam tarzı konusunda uygulanabilir bir çerçeve arayan okurlar için yararlı bir başlangıç kitabıdır. Kanser riskini azaltmak isteyenler, tanı sonrasında gündelik hayatında etkileyebileceği alanları anlamak isteyenler, bakım verenler ve bütünleyici sağlık yaklaşımlarına temkinli ama açık biçimde yaklaşan kişiler kitaptan fayda görebilir. En önemli pratik katkısı, sağlığı tek bir karar, tek bir diyet veya tek bir egzersiz planına bağlamamasıdır.
Oker. Altılı karışım sayesinde uyku, ilişkiler, stres, hareket, beslenme ve çevre arasındaki bağlantıları birlikte değerlendirebilir.
Bu, özellikle büyük hedefler karşısında zorlanan kişiler için küçük ve sürdürülebilir değişikliklerle başlama imkanı verir.
Kitabın düşünsel katkısı ise kanser bakımını yalnızca klinikte gerçekleşen işlemlerden ibaret görmemesidir.
Yaşam kalitesi, sosyal bağlar ve günlük koşulların da bakım deneyimini şekillendirdiğini gösterir.
Benzer popüler sağlık kitaplarından ayrıldığı nokta, tek bir mucize çözümü öne çıkarmak yerine birbiriyle ilişkili altı alanı düzenli bir modelde toplamasıdır.
Ayrıca yazarın bütünleyici onkoloji alanındaki akademik ve klinik çalışmaları eserin kanıta dayalı bir dil kurma hedefini güçlendirir.
Bununla birlikte kitap, kişisel tıbbi öneri olarak okunmamalıdır.
Kanser taraması, tanı, tedavi, ilaçlar, beslenme kısıtlamaları ve egzersiz sınırları konusunda hekimlerin yönlendirmesi esastır.
En dengeli kullanım, kitabı tıbbi bakımın yerine değil, onunla uyumlu günlük yaşam desteği olarak görmektir.
Destek olmak isterseniz Lorenzo Cohen PhD kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.